Perspektif programından herkese merhaba. Yılın ilk programında yine ekonomist Güldem Atabay ile beraber haberler, makaleler, açıklamalar üzerinden ekonomi gündemini yorumluyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun.
Sizin de aynı şekilde tüm izleyicilerimizin de kutluyoruz. Güldem Hanım, çok konumuz var esasında yılın ilk haftasında. Bir taraftan enflasyon açıklandı, bu Merkez Bankası'nın faiz kararları açısından ne mesaj veriyor? Ekonomistler farklı görüşler dile getiriyor. Ben size de sormak istiyorum bunu. Diğer taraftan dün piyasalarda hareketli bir gün geçirdik. Dünyada da bazı gelişmeler var. Amerika tarafında artık Trump da bekleniyor. Trump'ın ayak sesleri geldikçe o piyasalara hoplatıyor birazcık.
20 sene az kaldı, evet.
Diğer taraftan Çin cephesinden yapılan açıklamalar, kararlar, oradaki piyasalardaki hareketliliği de soracağım. Tüm bunlar yaşanırken tabii diğer taraftan 2025'te piyasaları ne bekliyor? İşte faiz kararına bağlı olarak Türkiye'deki borsa tarafında, tahvil tarafında neler yaşanabilir? Bunları da konuşacağız. Ve son olarak 2025'in risklerine dair raporlar gelmeye devam ediyor. Eurasia Group'un bir raporu geldi. Onu soracağım. Orada da ilginç başlıklar var. Bize belki yol gösterir. İsterseniz öncelikli olarak Merkez Bankası tarafıyla başlayalım. Sizinle yaptığımız programın ardından enflasyon açıklandı. Beklentilerin altında geldi. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz kararlarını nasıl etkiler? Buna dair fazla farklı görüşler var. Bir tarafta artık faiz indirim ihtimali Ocak'ta ortadan kalkmış gibi de bir görüş var. Diğer taraftan yok, Ocak ayında faiz indirimleri devam eder gibi de bir görüş var. Siz gerek enflasyon verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, gerekse bu Merkez Bankası'nın kararlarına nasıl yansır?
Bütün sene biz bunları konuşuyor olacağız. Yani Çin, Japonya ne oluyor? İşte ABD, Trump ne oluyor? Türkiye'de faiz indirim, piyasalar, faiz indirim nerede duracak, ne kadar duracak, ne kadar olacak? Şimdi bu ayın özelinde ya da bu haftada geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle çıkan enflasyon, evet, manşet olarak beklentinin altında. Aşağıdaki eğilimler olarak düzelmeler olduğu belli. Zaten olacak, hani biz bir seneden fazladır sıkı para politikası izliyoruz ya da sıkılaştırılmış para politikası izliyoruz. Ama mevsimsel olarak düzeltilmiş TÜF hariç enflasyon 1.32. Şimdi Merkez Bankası ne demişti? Ben bunu 1.5'ün altında görünce faiz indirmeye başlayacağım demişti. Sonra kendi kendine bunu 3. çeyrek 2025'e ötelemişti. Şimdi aslında 1.5'un altında, 1.5'un altında zaten faiz indirimi yaptı. O zaman bundan sonra ne var? Kafaların karışık olması bir kere Merkez Bankası'nın verdiği mesajların da aslında çok bir FED kadar başarılı yönlendirme yapamadığını hala gösteriyor. Yani bunun iki nedeni olabilir. Kendisi de önünü göremiyor. Çünkü büyük ölçüde maliye politikası ne olacağı önemli olacak önümüzdeki sene. Bir takım şeylere güveniyor ama belki tam da güvenemiyor. İkincisi de hani arada bir siyaset biraz daha karışma dönemi yaklaşmış olabilir. Belki faiz indirme hani hazır böyle bir enflasyon düşüş varken öyle bir söylem var. Belki ona uygun. O yüzden bilemiyoruz ama hala piyasada şey var. Bu enflasyon verili faiz inmemesi gerekir. Ama Merkez Bankası eğer indirdiyse bir de %30 işte asgari ücret artışı, bir faiz indirimi yapıldı. Üzerinde beklenenin altında bir manşet enflasyon geldi. O zaman mutlaka Ocak'ta indirecektir. Ben onu o taraftayım. Bence indirecek.
İndirecek Ocak'ta.
İndirmesini bekliyorum. Ama detaylara baktığım zaman ben de birçok ekonomist de aslında birkaç ay daha beklese, sabretse daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü biz neden işte gıda fiyatlarına odaklandık? Evet, gıda fiyatları Merkez Bankası'nın kontrolü dışında kendi de bunu doğruluyor ama mesela işlenmemiş gıda fiyatları 0.86 açıklandı. Şimdi bu iyi bir rakam. Ama detayına baktığınız zaman taze meyve sebze -1.65, yani kış meyvesi, kış sebzesi çıkmış. Tam olarak mevsimsellik. Diğer işlenmemiş gıda 2.85. Bu demek ki aslında biz Aralık ayı, evet, çok iyiydi. 1.03. Hani iyi derken göreceli tabii ki, dünyaya göre değil. Ama önümüzdeki dönemde özellikle tarım fiyatlarından negatif sürprizler görebiliriz manşet enflasyonda. Ne olursa olsun bir ücret artışı var. Özel sektörde buna katılacak. Bir takım sene başı harcamalar, faiz inecek beklentiler, tüketim erkene çekilebilir tekrar. Dolayısıyla böyle bir etki görebiliriz. Ve hani Ocak ayına baktığım zaman benim gördüğüm %3 ile %5 aylık enflasyon ikisi arasında bir beklenti dalgası var. Anketler daha çıkmadı ya da ben görmedim ama muhtemelen 3.5-4 gibi bir şey çıkacak. Bu düşük bir enflasyon değil. O yüzden inmemesi, biraz daha bekleyip iyice emin olmak iyi bir düşünce. Ama hani pratik olarak gerçek, hani siyasetle beraber birleştiğinde de inecek gibi gözüküyor. İnecek. Ben bir de hani sizle birkaç programdır konuşuyoruz. Bence enflasyondaki manşetteki düşüş şun hızı baz etkisiyle ikinci yarıda yavaşlayacak. Yılın ikinci yarısında yavaşladığı zaman da Merkez Bankası'nın faiz indirme marjı azalacak. O yapışkan dönemi göreceğiz. İşler çok iyi giderse o başka ama şu andaki senaryoda pek öyle gibi ben algılamıyorum. Evet, manşet enflasyon düşecek ama hani %21'lere doğru değil. O yüzden de hani Ocak, Şubat toplantısı yok. Mart fırsat bulduğunda ben indirmeye çalışacağını düşünüyorum.
Mehmet Şimşek'in dün bir açıklaması vardı. Para politikasının sınırları var diyor. Bu sene bütçe açığını kapatacağız diyor.
Hadi inşallah diyelim.
Peki, faizlerin inme trendinde olduğu bir senaryo üzerine konuşalım. Bu sene piyasaları nasıl bir tablo bekler? Buna dair farklı raporlar da yayınlanıyor. İşte Bank of America'nın da bir raporu vardı. Onu da sormak istiyorum size. Orada aslında ön plana çıkarılan faizlerin inmeye başlamasıyla beraber bir alım fırsatı oluşacak ama burada reel sektör değil, aslında bankalar öne çıkıyor olacak. Evet. Siz o raporu nasıl buldunuz?
Aslında bu rapora benzeyen ya da hani strateji konuşmalarında, toplantılarda, raporlarda çok var. Bence fikir birliği var bu konuda. Çünkü hani küresel olarak gelişmekte olan piyasalarda Türkiye'nin de seçilmesi, dikkat çekmesinin sebeplerinden bir tanesi bu sene tek hikayesi var, o da faiz indirimi. Yani çok sıradan bir büyüme. Kendi ortalamalarına göre bile işte 2,5-3 arasında belki bir büyüme. 3,5 olursa şaşırırım. Belki faiz indirimlerinin etkisini görebiliriz ikinci yarıda ama bilmiyorum. Şu anda onu ben beklemiyorum. Öyle bir büyümenin yanında faiz indirimi demek, faizin yükseldiği dönemde zorlanan bankaların performanslarının biraz daha iyileşmesi demek. Faiz indirimiyle beraber işte regülasyonlarda biraz daha yumuşamalar devam edecek muhtemelen o piyasa sıkıntıları. Hani bunlarla bakınca eğer biraz yabancı ilgisi de gelirse tabii ki bankalar gidecek burada. Bir de hani reel sektörün performansı özellikle bu NAS politikasından beri arkadan faiz artışı geriye düşen bankalar arasındaki eğer boşluk kapanacaksa endeksel olarak bankaların gitmesi gerekiyor. Reel sektörde seçici olmak ayrı bir şey tabii. Şirket hikayesi hani ben o anlamda analist değilim ama büyümenin yavaşladığı bir yerde elbette reel sektörün kar performansı düşecek. Biliyoruz ki işte finansmana zorluklar var, yatırım var, ekonomi iki çeyrektir öyle ya da böyle eksi büyüyor. Dolayısıyla bankalar. Faiz indirim bittiği zaman da o hikaye de bitecek. O zaman da muhtemelen seçim konuşmaya başlamış olacağız zaten.
İleriye dönük olarak faizi bırakmak ya da ekonomiye dair beklentileri bırakıyor olmak aslında o ileri tarihte bambaşka bir şey de karşımıza getirebilir. Hani bugünden tabii beklenti oluşturmak da çok zor.
Ya zaten hani yayının başında sizin de söylediğiniz gibi bir kere bir Trump etkisi var. Hani işte haftaya gelecek öncül işaretler çok olumlu değil. Hani o ajandası ikinci dönem çok daha agresif olacak gibi gözüküyor. Ekibini hazırladığı işte söylemi var. İşte Suriye ile daha yeni Türkiye ile ilgili açıklaması var resmen. Hani Türkiye'nin Erdoğan'ın kucağına bırakıyor sorumluluğu aslında bir şekilde. Oradan çekiliyor bir taraftan işte gümrük vergileri var. Bir taraftan içeride yapacağı çok muhtemel saçma sapan kanunlarla ilgili hani saçma sapan derken benim dünya görüşüme göre değişiklikler yapacak ama hani o belki konuşma zamanımız olur. O rapora da bahsediyor. Yapacağı değişiklikler bilinen Amerika'nın kendi içindeki yönetim biçimini de değiştirecek adımlar atmayı deneyecek. Ne kadar başarılı olacağı bütün bu oynaklıkları etkileyecek. O yüzden ikinci yarı için çok fazla akıllıca bir şey söylemeye gerek yok bence. Bir evet, görmek lazım önümüzü.
Bir de Trump'ın ilk dönemiyle karşılaştırdığımızda şöyle de bir durum var herhalde. Trump geldiğinde bir kongre tarafında bu kadar güçlü değildi.
Evet.
İkincisi Trump ilk geldiğinde daha eli zayıf olduğu için işte teknoloji şirketleri olsun, medya olsun eleştiriyordu, üstüne gidiyordu. Trump rahat hareket edemiyordu ilk başta. Zaten kabinesi de bu şekilde aynen değildi. Öyle. Bugün baktığımızda kendisini eleştirmesi beklenen medya Trump dönemine hazırlık içinde. Diğer taraftan teknoloji şirketleri zaten daha fazla destekliyordu. Evet. Şimdi kendi içinde de hazırlık yaptığını görüyoruz.
Patron şeyi açıkladı ya, fake news diyeyim ona. Hani onu artık fact check yapmayacak. Yani gerçeklik doğrusunu yapmayacak algoritma olarak. Bu da hani öyle bir zemin ki hani Trump istediği şekilde ve bunu hani özgürlükler liberalleşme adı altında yapıyor. Bankalar, sizle yayın önce konuşuyorduk. Bankaların böyle bir yaklaşımı var. İşte çevreyle etkili krediler, o öbür şirketlere vermeyelim bunları değil. Tam da Trump'ın sevdiği tür şirketlere kredi vermek zorundalar. Yani ona Amerika'nın içinde ki bunlar hani hem yapay zekayı hem işte dijital ekonomiyi aslında yöneten taraflar çok güçlü isimler, çok güçlenmiş isimler son 20 yılın politikalarında. Onlar hepsi Trump'ın etrafında tabii ki nemalanmak üzere pozisyon alıyorlar şu anda. Yani çok zor bir dünya ya da evrilebiliriz çok hızlı bir şekilde.
Bunları yıl içinde konuşacağız. Birazdan da rapor üzerinden de konuşuruz ama Trump'ın ayak sesleri işte 20 Ocağı hiçbir şey kalmadı. Piyasaları nasıl etkiliyor? Bir onu sormak istiyorum çünkü Amerika tarafında da Çin tarafında da görülen bazı gelişmeler var sanki.
Evet. Bir süredir yani seçim kampanyası zaten hani gizli değildi. Sonuçta içeride yapacağı şeylerin dışında dünyayı etkileyecek olarak hani içeride yapacağı başka işte vergi indirimleri, bütçe açığının artması, zaten yüksek bir faiz ortamında daha yüksek bütçe açığının gelmesini diyor ki Trump ben gümrük vergilerini arttıracağım, oradan gelen gelirle kapatacağım. Şimdi onun olmayacağını ekonomistler yazıyor. Amerikan Hazinesi'nin kendi bir sayfası var, fizibilite sayfası. Orada ne kadar daha trilyon dolar bütçe açığının artacağı Trump döneminde yönde hesapları yapılmış. Yani bütçe açının daha da arttığı bir yere doğru gidecek. Şimdi gümrük vergileri konusunda işte dün çıkan haberde diyor ki bir acil bir kanuni düzenleme ile, başkanlık düzenlemesiyle ekonomik aciliyet ilan edip bu gümrük vergilerini hızla salacak. Şimdi oranını bilmiyoruz. Hangi ülkede Çin'e mi yapacak sadece, yoksa dünya genelinde o bahsettiği şekilde Çin'e %60, dünyaya %20 mi yapacak, bunları bilmiyoruz. Hani işte Kanada'yı satın almaktan bahsediyor. Hani satmadığını açıkladı Trudeau neyse ki. İşte,
ama Trudeau da gitti o arada.
Trudeau da gitti ama herhalde satmazlar diye düşünüyorum. Yani hani bunlar polemik tabii. Panama Kanalı, Grönland falan filan ama hani işte Trump olacak. Ve bu şekilde bir duyumun gelmesiyle hemen 10 yıllık tahvil faizleri ABD'de 4.7'ye çıktı. 5'i görmüştü. Fed'in faiz indirimine güçlü başlamasıyla aşağı yönelmişti. Acaba ekonomi yavaşlıyor mu diye bizim bilemediğimiz bir şekilde. Sonra görüldü ki pek de ekonomide hani yavaşlama var ama öyle çok bir şey yok. Özellikle Aralık ayı boyunca gelen veriler, Ocak başından beri, açıldığından beri piyasa gelen veriler gayet güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine Trump'ın teşvikleri eklenecek. Enflasyon kaygısı tabii ki %5'in üstüne çıktı. Tarih tekerrür eder ise o %5'in üstüne çıktığı her dönemde hisse senedi piyasası aşağı doğru yönelmiş oluyor. İşte piyasalarda bununla sallandı dün itibariyle. Daha böyle sallantılar çok olacak. Şey var, genel kanı uzatıyorum ama %5 olduğu yerde işte bir sürü kurum buranın al noktasıdır. Hani buradan aşağı döner diyor ama az sayıda bir raporda hani öyle bir etki yaratabilir ki Trump dediği her şeyi yaparsa bu %5, %6, %6.5'lara da gidebilir. %10'luk bir senaryo belki bütün yazılan strateji raporlarında ama dediğim gibi görmek lazım.
Daha bilinmez bir yere gidiyoruz.
Bilinmez, evet. Tam olarak evet, bilinmez.
Peki
bir yer.
Çin tarafına baktığımızda yine Trump korkusuyla, gümrük vergisi korkusuyla kurun son 16 ayın en düşük seviyesine geldiğini gördük. Ama bunun haricinde Çin ekonomisinde yaşanan sancılardan dolayı da bazı adımlar atılıyor. Çin tarafını soracağım. Japonya'yı da aynı şekilde sormak istiyorum size. Oradaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?
Çin ile Japonya ters bir makas yönünde ilerliyor. Ama tabii asıl korku Çin'in giderek Japonyalaşması. Yani 20 sene, 30 sene, 40 sene, hadi 40 sene demeyelim. Birkaç 10 sene boyunca deflasyon döngüsünü aşıp aşamayacağı tartışma konusu. Şimdi kendi içinde zaten yapısal problemleri var. Emlak piyasasından kaynaklı, çok yüksek tasarruf oranından kaynaklı. İşte senedi piyasasının düşmesiyle ve emlak fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle ki uzmanları 2025 boyunca yine çift hanelerde 3. sene üst üste düşmeye devam edeceğini söylüyor. Çok büyük oranlar bunlar. Hep varlık fonları, tasarruf fonlarında emlak senetleri var. Dolayısıyla tüketici parası da olsa tüketmiyor. Bununla beraber enflasyon oranı çok aşağıya gitmiş durumda. Üretici fiyatları eksi de uzun zamandır. Tüketici fiyatları aşağı dönmüş durumda. Tahvil faizleri aşağı dönmüş durumda. Ve tam işte Japonya'nın yaşadığını yaşıyor. Bunun üzerine bir de ihracat tarafında vergi geldiği zaman Trump'tan hani gelecek değil, artık Biden'la bir karşılıklı böyle bir durağan bir hale gelmişti o gerginlik. Şimdi Trump da tekrar coşacak oradaki karşılıklı ataklar. Dolayısıyla işte bugün, dün itibariyle Çin'in açıkladığı bu talep üzerine verilen destekler acaba şey korkusu yarattı. Acaba deflasyon gerçekten çok daha mı ciddileşti? Hani oradaki yöneticiler de mi böyle düşünüyor? Korkusu oraya da hakim oldu. Ya yani 2025 zaten size yani o programda da konuşuruz böyle çok oynak geçecek. Çünkü bu Çin deflasyonda mı? Aa bir veri geldi değil. Aa işte talep işte tabletlere kadar destekliyorlar. Bu kadar iyi değilmiş demek ki. O korkular olacak. Vergiler konduğunda bir şey olacak işte. ABD'de enflasyon adımıyla o kadar mı yükselecek, bu kadar mı yükselecek? Şimdi Ocak'ta Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Şubat'ta sonraki toplantılarında. Hep bunlar böyle çok yüksek oynaklıklar yaratacak gibi gözüküyor. Öyle bir sene bekliyor bizi.
Peki 2025'i bekleyen sıkıntıları konuşmuşken bir de isterseniz son olarak Eurasia Group'un risklerini sorayım. Orada hepsini tabii ki üstünden geçmeyeceğiz ama büyük oranda Donald Trump'ın gelmesi nasıl etkileyecek? Amerika'yı nasıl etkileyecek? Amerika-Çin ilişkilerini nasıl etkileyecek? Ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bunları ayrı ayrı başlık olarak koymuş. Bunlar dışında tabii İran konusu var. Hiçbir büyük gücün artık elini taşın altına koymama durumu var. İşte küreselleşmenin geldiği nokta var. Yapay zeka konusu var. Birçok başlık var. Bu başlıkları ekrana da yansıtıyoruz şimdi. Sizin açınızdan ön plana çıkan nedir diye soracağım. Tabii bu rapora baktığımızda bir numarada artık Amerika'nın da elini küresel konularda taşın altına sokmayacağı bir döneme gelmesi. Bunun sonucu olarak artık hiçbir büyük gücün bu noktada olmaması. Bunun küreselleşme açısından yarattığı etki, işbirlikleri açısından yarattığı etkiler var. Burada önemli bir tespit de vardı. Orada içine girmekte olduğumuz dönemi çok tehlikeli bir dönem olarak görüyor ve karşılaştırdığı dönemler 1930'lar ve Soğuk Savaş'ın ilk yılları.
Evet, evet.
Siz bu raporu nasıl gördünüz? Sizin açınızdan 2025'in temel riskleri, ön plana çıkan riskleri bu rapora göre nedir?
Ya biz 2025 programında konuştuk ama bu rapor çok güzel. Belki aynı başlıkları içeriğini çok dolu dolu, çok güzel bir rapor gerçekten. Mesela ben anlamamıştım, sayenizde anladım. Hani bu G0 demek, yani G7 yok, G10 yok, G20 yok. Var tabii ekonomik olarak da. Liderlik olarak yok. Şimdi bunun yaratacağı bilinen bilinmezlikler var. Bir de bilinmeyecek, yani kara kuğu denen bilinmezlikler çıkacak karşımıza. İşte Donald Trump'ın gelmesi rule of done demiş. Hani o zaten bilinen bir şey. Amerika-Çin çatışması bilinen risk. Trump Economics'in gelmesi, Trumponomics'in gelmesi bilinen bir risk. Ama bunlar da en aslında nereye gideceği belli olmayan, ekonomik olarak büyük de olsa işte Çin ekonomisi kendi derdiyle meşgul. Rusya zaten işte rogue state diyor ona. Hani o şekilde devam edecek. İran en güçsüz döneminde bu Gazze olaylarından sonra Rusya'nın da zayıflamasıyla büyük ihtimalle onun üzerine yüklenecek. Belki Orta Doğu'da yeni bir ateş çıkacak, bilemiyoruz. Hani ona hazırlanıyor pozisyonlara. Dolayısıyla bu G0 olması bence o siyah kuğuları çıkarabilecek yerler. Yani burada mesela yapay zekanın da nereye evrileceğini bilemiyoruz. Dünyada kimse bilemiyor ama onun belki bugünden yarına etkisi değil, bugünden 2-3 sene sonraya etkisi çok önemli olacak. Ama bu G0'lamak, yani Amerika'nın içine dönmesi, dünyanın içlerine ben karışmıyorum, savunmanızı ne yaparsanız yapın demesi, hani o büyük birader pozisyondan çıkmasının artıları da var elbette. Çünkü birçok ülkeyi çok karıştırdı. Ama bir düzensizlik de herkesin bu liderlik pozisyonu, kontrolü alma, savaş, çatışma demek. Ve bilemediğimiz yerden ateş çıkabilir. O yüzden de ben de olsam herhalde o G0'ı başa koyardım. Çünkü bilinen bilinmezlikler ya da bilinen riskler o tarafta ama bilinmedikler o liderlik üzerine çatışmadan çıkacak. İşte Kuzey, Güney, Doğu, Batı tarafında, işte Türkiye'nin kendi çerçevesi içinde bakarsak bir Orta Doğu Suriye değişimi var. Kim bunu liderlik edecek? İran'a bir atak olacaksa kim bunun proksisi olacak eğer Amerika oraya askerini yollamayacaksa gibi böyle bir sürü şey çıkabilir bu G0'lık halinden. O yüzden de bu rapor önemli bir rapor.
Evet, sene içinde zaten bunu bolca görüyor olacağız. Bol
deneyimli olacağız.
Büyük ihtimalle bir kısmı gerçekten kısa vadede hayatımızı etkiliyor olacak.
Evet.
Ve bazı bu raporda olmayan başlıklar giriyor olacak. Evet, bağlantılı jeopolitik riskler var. İşte G0'da da var, Trump'ın etkilerinde de var, İran tarafında da var. Ama bu rapora konu olmamış da çok fazla jeopolitik riskler. Onlar tekrar alevlenir mi, alevlenmez mi, onları da göreceğiz.
Evet, ya raporun bir yerinde diyor, şunu diyor, işte Ukrayna'da bir barış bekleniyor. O barışı yine sizinle konuşmuştuk. Büyük ihtimalle topraklarına el koymasıyla olacak. İşte yani Rusya'nın bir kazanımı olacak orada. Hı-hı. Ama bu orada bir barışı getirmeyecek. Sonuçta ABD ile Rusya aslında yine çatışmaya devam edecek. Avrupa Rusya ile olan gerginliğinde arkasında ABD olduğunu da hissedemeyecek. Dolayısıyla o iş de bitmiş değil. Belki yeni bir savaşa çok hızlı bir şekilde evrilmez ama hani Rusya güç toplamaya çalışırsa nereye yönelecek bu sefer? Evet. Hani İran orada var. İran'ın yanına mı çıkar eğer öbürü o tarafa atak yaparsa? Türkiye, Rusya, Türkiye, İran, Türkiye, Suriye, Suriye bilinmez kutu henüz ve hala.
Avrupa Birliği kendi açısından
Avrupa Birliği kendi açısından, yani orada riskler var. Bir de biz hani burada adına açılım demediğimiz bir şeyle, bir anayasa pazarlığı gibi gözüküyor. Hani onunla meşgulüz. Onun yankıları, etkileri, işte anayasa referandum mu olacak, mecliste mi halledilecek yoksa bir erken seçimle mi bitecek? Bu tartışmalar içinde ekonomi programı uygulamaya çalışıyoruz. Eksikli bir ekonomi programı. İşte bu sene orada ne yapılacaksa yapılacak. Zaten sonra da pek uygulama alanı kalmayacak. Hani başka programda herhalde konuşuruz ama bu işin mali politika kısmı çok çok önemli olacak bu sene içinde.
Hareketli, bilinmezlikler de dolu.
Evet,
bir yıla
evet.
Giriyoruz.
Şenlikli bir yıl olacak, evet. Evet. Umarım neşeli tarafında olur.
Umarım öyle olur. Çok teşekkür ederim Güldem Hanım.
Ben teşekkür ederim.